SBS Radio.
Uzun bir aradan sonra Kıbrıs gündemini yine Hasan Hastürer'den alacağız. Hasan Bey merhaba.
Merhaba, nasılsınız?
Çok teşekkür ediyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar sizinle söyleşi yapmak gerçekten heyecan verici.
Çok teşekkür ediyorum.
Hasan Bey, Kıbrıs'ta dörtlü koalisyon hükümetinin ortaklarından birinin ayrılmasıyla hükümet düştü. Bu nedenle yeni bir hükümet kurulacak. Neler oldu, neden ayrıldı ortakların biri dörtlü hükümetten?
Evet, 2018 Ocak ayında genel seçimler yapılmış. Genel seçimler sonrasında Ulusal Birlik Partisi'nin birinci parti çıkmıştı. Acaba Ulusal Birlik Partisi liderliğinde bir koalisyon kurulur mu denilirken Ulusal Birlik Partisi o dönemdeki genel başkanı ile ilgili gelirleri ile ilgili iddialar ve tartışmalar Ulusal Birlik Partisi'nin hükümet dışı kalmasına diğer partiler açısından hükümet kurulacak bir parti özelliğini yitirmesine neden olmuştur. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi dörtlü bir koalisyon kurmuştur. Ancak bu koalisyonun kurulduğu ilk günden itibaren Halkın Partisi'nin bir gün ayrılıp Ulusal Birlik Partisi de koalisyon kurar mı? Soru işareti hep gündemlerde, kafalarda bir yerlerde durmuştu. Ve yakın geçmişe kadar bu tartışmalar hep bu dedikodular, bu yaklaşımlar, bu öngörüler konuşulurken her zaman Halkın Partisi Genel Başkanı en son 23 Nisan'da çok net bir açıklama yaptı ve Namık Kemal Kıbrıs'ta biliyorsunuz sürgün yaşamıştı yıllar önce. Ve Kıbrıs'ta bir sivrisinekli dedikodunun çok yaygın olduğunu söylemişti ve Kudret Özesay, Halkın Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı demişti ki Namık Kemal bir kez daha haklı çıktı. Bunların hepsi dedikodudur dedi ama sonunda hükümetten ayrılmak kararına yaklaştığı gün Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Demokrat Parti Başkanı istifa etti. Saatler sonra da Halkın Partisi ayrıldı ve böylece dörtlü koalisyon sonlandı. Tabii ki dörtlü koalisyonun neden sonlandığıyla ilgili pek çok yaklaşımlar ortaya konuyor. Bunların içerisinde Türkiye'nin isteği olduğu da söyleniyor. Çünkü Türkiye Kıbrıs'ta kendisine daha yakın bir yönetim bütünlüğü arzuluyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi liderliğinde bir hükümeti bu bağlamda tam arzulanan bir karakterde hükümet görmediği için böyle bir değişikliği istedi. Hatta bunun moderatörlüğünü, yöneticiliğini de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı iddiaları da vardır. Çünkü Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz haftalarda buraya gelip yaptığı temaslarda Serdar Denktaş'ı işaret edip eleştirmişti. Serdar Denktaş o ziyaretin hükümetin bozulması bakımından son hamle olduğunu da işaret ediyor. Açıkça da söylüyor aslında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Tufan Erhürman Başkanlığı'ndaki hükümet 34. hükümetti. İstifa etti ve böylece şimdi sırada 35. hükümetin kuruluş çalışmaları var.
Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'a hükümeti kurma görevini verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı. Hükümet kurulabilir mi? Zira Tatar yaptığı açıklamada 15 gün içinde görüşmeleri tamamlayıp hükümeti kurmak istediğini söylemiş. Sizce bunu başarabilecek mi?
Bir kere yaygın kanaat Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi'nin 34. hükümet bozulmadan önce anlaştıkları yer. Ancak tabii siyasettir ve rahmetli Demirel'in ifadesiyle siyasette 24 saat bile çok uzun bir zamandır ve her şeyin olması mümkün. Ersin Tatar Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı olarak beklenildiği şekilde meclise temsil edilen siyasal partilere bir tür ziyaret yaptı. Bu ziyarette sohbet etti aslında, bunu da böyle ifade ediyor. Ancak şunu da diyor ki geliniz seçim yasasını düzenleyelim, erken seçime gidelim. Bu erken seçim samimi bir istek midir, bir seçim hükümeti kurulması? Yoksa Halkın Partisi ile yapılacak olan pazarlıklarda kendi pozisyonlarını bak bizim başka alternatifimiz var mı? Seçeneği de ortaya koymak amaçlı mıdır? Bunlar konuşuluyor ancak yaygın kanat aslında kısa süre içerisinde olağanüstü bir sürpriz olmazsa. Çünkü Halkın Partisi içerisinde bir takım rahatsızlıkların olduğu konuşuluyor. Olağanüstü bir sürpriz olmazsa Ulusal Birlik Partisi Halkın Partisi hükümetinin kurulacağıdır. Yalnız bu hükümetin kuruluşundaki temel amaçlardan biri de 2020 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi gösteriyor. Çünkü 2020'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var ve Kudret Özesay Halkın Partisi bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de 120 olayında oy almıştı bağımsız olarak. Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor ve Ulusal Birlik Partisi'nin de desteğiyle bir çatı aday özelliğiyle seçime girmek istiyor. Hatta bu koalisyonun oluşma nedenlerinden biri olarak da bu gösteriliyor. Bunların tümünde anlaşılırsa Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi hükümetinin kurulabileceğini düşünüyorum.
Biliyorsunuz 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve daha sonra mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu Kıbrıs'ı ziyaret etti. Nasıl karşılandı Kıbrıs'ta Ekrem İmamoğlu?
Şurası bir gerçek, Kıbrıs'ın insanının genel anlamda toplama ortalamasıyla sosyal demokrat bir siyasal kimlik vardır. Kıbrıs'ın en sağ partisi bile dünya kriterlerine göre analiz edildiği zaman siyasal partileri yer fazlasında bir yere koymaya kalkarsanız Kıbrıs'taki neredeyse istisnai bir veya iki küçük parti hariç bütün partileri sosyal demokrat bir yelpaze dilimine koyabilirsiniz. Ya da liberal eğilimli olsalar da bir demokratik kültürü vardır. Bu çerçevede Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul adaylığı ve yaşanan süreçte Ekrem İmamoğlu'na doğru bir sempati var. Eğer Kıbrıs'ta sandık kurulup oylar atılsa ve her Kıbrıs ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçmenlerinin tümü oy kullanacak olsa büyük bir olasılık da Ekrem İmamoğlu %70'lerde oy alır. Böyle bu ortamda bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumunun lideri Dr. Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mezarlarını ziyaret etti. Şehitliği ziyaret etti. 1974 savaşlarında barış hareketi sırasında yaşamını yitirenlerin şehitliklerini ziyaret etti. Ve en önemlisi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. Bir sohbet yapıldı. Ancak görüntü paylaşımının ötesinde herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu ziyaret farklı şekillerde de yorumlandı. Çünkü netice itibariyle Türkiye'deki siyasi kutuplaşma ve o kutuplaşma içerisindeki ötekileşme anlayışı devam ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmesi Kıbrıslı Türkler arasından sempatiyle karşılandı ama AKP'ye yakın unsurlar tarafından da bir siyasi destek şeklinde nitelendi. Bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bakımından herhangi bir rahatsız edici oldu mu eleştiriler bana sorarsanız ben kendisine sordum. Hiçbir rahatsızlığı yok.
Doğalgaz yatakları ile ilgili de gelişmeler var Kıbrıs'ta. Bize biraz da bu konuda bilgi verebilir misiniz?
Evet, Kıbrıs biliyorsunuz Orta Doğu petrol ve doğalgaz zenginliği olan bir bölge ve neticede Kıbrıs açıklarında yapılan kazılarda da çok ciddi rezervlere ulaşıldı. Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs'ın bütünüyle ilgili bir hak duruşuyla birlikte münhasır ekonomik bölge diye tanımlanan bölgeler belirledi. Bu bölgeleri belirlerken komşu ülkeler Türkiye hariç onlarla uzlaşarak belirledi. Kıbrıslı Türklerin bu konudaki haklarını da biz buradan herhangi bir gelir elde edersek bir fonda biriktiririz ve de payınızı veririz yaklaşımında oldu. Kıbrıs Türk tarafı Ankara ile birlikte Rum tarafının bu tutumunu da benimsemiyor ve buna karşı çıkışlar ortaya koyuyor. Türkiye Barbaros ve Fatih gemileriyle hem araştırma hem sondaj konusunda Doğu Akdeniz sularına fiilen harekete geçmiş durumda. Ve Kıbrıs'ın güney batısındaki 4, 5 ve 6. parsellerde Türkiye kendi hakları olduğunu da söylüyor bir miktar. Ama öteki ki şu anda çok zengin kaynaklar olduğuna dair net bulgular var. Oralarla ilgili de Kıbrıs Türklerin hakları bakımından Türkiye kendisini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çağrısıyla aktif görev yapar pozisyonda hissettiriyor ve gösteriyor. Bu konuda Türkiye Kıbrıs Türk tarafı adına araştırma ve sondaj çalışmaları konusunda kararlılık gösteriyor. Rum tarafı tarafından ciddi bir rahatsızlıkla karşılandı. Türk tarafının bu kararlılığı en son ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından kaygıyla karşılandığı ifade edildi. BM Genel Sekreterinin Sözcüsü de aynı endişeleri ifade etti. Avrupa Birliği yetkilileri de aynı şekilde ve bölgeyi yakından takip eden siyasi unsurlar önümüzdeki sıcak yaz döneminde Doğu Akdeniz sularında çok sıcak gelişmeler olabileceğini, hatta çatışmanın olabileceğini de söylüyorlar. Bu nedenle doğal zenginlikler Kıbrıslılara, adada yaşayan herkese zenginlik mi getirecek, yoksa sıcak gelişmelerle bir savaş mı getirecek? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.